Ayrım 9.
O tarihe kadar 1989 AET 6'dan 12 üyeye çıkarken yeni giren ülkeler hep bu süreci geçirmişlerdi. İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve Portekiz bu süreci yükümlülükleri ve yetkileri arasında denge kurularak yaşamışlardı. Şimdi ise Ankara'daki tek adam konumundaki Turgut Özal, AB-AT sisteminde ve gelişme sürecinde bulunmayan bir talepte bulunuyordu. At ile arabanın yeri değişiyordu. Özal'ın istediği Türkiye'nin aleyhineydi. Çünkü Türkiye dışarıdaki bir ülke olarak tek yanlı yükümlülük altına girecekti. O tarihlerde bu mekanizmaları Ankara'da bilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Özal'ın gazetelerde çıkan açıklamalarından insanlar Türkiye'nin bir yerlere gireceğini sanıyorlardı. Başbakanın bu açıklamasına tepki bile gelmedi. Bürokrasiden gelemezdi çünkü o tek adam konumundaydı. Muhalefette hiç tepki vermedi. Olayın farkında bile değillerdi. Başbakanın açıklamasından bir iki gün sonra kendisiyle İSO'nun kokteylinde karşılaştım. Yanına gidip Sayın Özal, gazetelerde çıkan açıklamanız AB-AT sistemine uymuyor. Türkiye tek yanlı yükümlülükler altına giriyor. Çünkü Türkiye AB üyesi değil. Bu nasıl olur diye sordum. Bana olacak göreceksin gibisinden bir yanıt verdi. Kokteylde tanıdığım bazı bakanlara konuyu açtım. Onlar meseleyi pek bilmiyorlardı. Konu ayrıntılı bir biçimde tartışılmadan tamamen başbakanın şahsi inisiyatifiyle ortaya konmuştu. Şaşırdım kaldım. Bunları Türkiye'yi 1995 tek yanlı bağlantısına götüren gelişmelerin nasıl ve hangi koşullar altında başlatıldığını Türk kamuoyunun önüne sermek için açıklıyorum. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti dış ilişkilerinde ve iç dengelerinde çok önemli sonuçlar doğuracak olan bir gelişme sürecinin içine bir kişinin değerlendirmesi sonucu itilmiş oluyordu. Ortaklık konseyi görüşmeleri ve çelişkiler. Cem Duna, Özal tarafından Brüksel'e gümrük birliğini gerçekleştirmek üzere gönderiliyordu. Görevi Özal'ın belirlediği çizgide AB ile gümrük birliğini sağlamaktı. 1992-1994 dönemin gümrük birliğinin koşullarının belirlenmesi çalışmaları ile geçti. Cem Duna, Brüksel'de müzakereleri yürütürken Brüksel'den çıkan bazı haberler ile Ankara'da bazı kamu kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeler çelişiyordu. Cem Duna her ne pahasına olursa olsun gümrük birliğini gerçekleştirmek için Brüksel'de AB ile müzakereleri yürütüyordu. Anka Ajansı'nda Ankara, 1992 ve 1993 yıllarında Brüksel çıkışlı şu haberler geçirdi. Türkiye AB'nin dış ticaret politikasına uymayı kabul etti. AB dışındaki Türkiye, AB tam üyelerinin belirlediği AB dış ticaret politikasına uymayı kabul etmişti. Aynı tarihlerde Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı hizmete özel ama üniversitelere de gönderilen bir rapor hazırlamıştı. Bu rapora göre Türkiye AB'nin dışındayken AB'nin dış ticaret politikasını benimsemekle yükümlü olması Türkiye'nin ulusal çıkarları ile bağdaşmıyordu. Ben bu çelişkiyi İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti'nin 1993 yılında Sheraton Oteli'nde yaptığı panelde dile getirdim. Yanındaki konuşmacı İKV Başkanı Jacques Camhi idi. Hatta kendisine sordum. Siz İKV Başkanısınız. İsterseniz bu çelişkiyi siz ortaya koyun dedim. Jacques Camhi bu konuya girmek istemeyince ben açıkladım ve oldukça ağır bir konuşma yaptım. Devletin iki kurumu arasında siyah ile beyaz kadar farklı iki tutum ve görüş vardı. Cem Duna'nın Ankara temsilcisi olarak yürüttüğü misyon Turgut Özal'ın 1989'da düğmeye bastığı misyondu ve kendisi Türkiye'nin dış ticaret politikasının Ankara dışında Brüksel tarafından belirlenmesine sakınca görmüyordu. DPT ise bunun ulusal çıkarlar ile bağdaşmadığını yazılı olarak ortaya koyuyordu. DPT haklıydı. Dünyada hangi uygar ülke kendi dış ticaret politikasının bir başka ülke veya ülkeler grubu tarafından belirlenmesini kabul edebilirdi? 1992'de Ankara'da Demirel hükümeti vardı. Turgut Özal Cumhurbaşkanı Tansu Çiller ise ekonomiden sorumlu devlet bakanı idi. 1992-1994 döneminde Brüksel'de Türkiye'nin 1995'te gümrük birliğine katılımı ile ilgili görüşmeler yürütülürken Ankara hükümetleri Demirel ve Çiller hükümetleri müzakerelerin içeriği ile fazla ilgilenmediler. Bu müzakerelerin AB'nin istediği biçimde gelişmesinde iki faktör etkili oldu. A. Demirel ve Tansu Çiller hükümetlerinin AB'ye giriyoruz, AB ile bütünleşiyoruz havasını kamuoyunda kullanıp işin vahametini göz ardı etmeleri. B. Büyük sermayenin belirli bir bölümünün bilinçli bir biçimde Türkiye'yi AB himayesine sokmak için özel bir çaba harcamaları. Yazılı basın yanında artık özel televizyonlar da bu büyük sermaye kesiminin denetiminde idi. Treni kaçırmayalım. bir iki yıl içinde AB'ye girmiş olacağız manşetleriyle kamuoyunu inanılmaz bir biçimde yönlendirdiler. Yanlış yönlendirdiler dersek daha doğru olur. Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanmak ve sayet altında bir ülke konumuna getirilmesini, batılılaşma, Atatürkçülük, uygar dünya ile bütünleşme sloganları ile süslediler. İmza öncesi kritik gelişmeler. AB çevreleri Türkiye'nin, daha doğrusu Ankara'nın zaafını görmüştü. Hükümet bu tek yanlı bağlanmayı kendi için politik bir zafer gibi kamuoyuna sunmuştu. Karşılığı ne olursa olsun gümrük birliğine girilecek diye kendini bağlamıştı. Büyük sermayenin bir bölümü tamamen AB'nin yanında Türkiye'nin tek yanlı bağlanmasına destek veriyordu. Büyük sermayenin denetimindeki medya ise AB'nin Türkiye'deki dördüncü kuvveti gibi bir misyon üstlenmişti. Siyasiler, iş çevrelerinin çoğunluğu, medya her ne pahasına olursa olsun gümrük birliğine girmeliyiz kampanyasını sürdürüyorlardı. Türkiye bir bakıma kendi elini kolunu bağlamış, AB'nin bütün koşullarını kabule hazır hale gelmişti. AB'nin Ankara temsilcisi aynen şunu söyledi. AB'nin Türkiye'ye verebileceği ancak bu kadar. Aslında AB Türkiye'ye hiçbir şey vermiyordu. Veren Türkiye idi. Çünkü anlaşma tek yanlı bir anlaşmaydı. Buna rağmen Brüksel Atina ile birlikte daha da fazlasını istedi. Brüksel ve Atina anlaştılar, konu Kıbrıs'tı. AB 1993'ten beri adayı Türkiye'den koparıp birlik için almak istiyordu. Zaten 1993'teki Brüksel açıklamasında Kıbrıs konusunun 1995'te gündeme getirileceği açıklanmıştı. AB ve Atina ikinci bir kar peşindeydiler. Kasım 1994'te Atina, Türkiye ile imzalanacak gümrük birliği belgesini veto edeceğini açıkladı. Atina'nın ve AB'nin istedikleri, Türkiye'nin AB'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam üyelik görüşmelerine evet demesiydi. 2 Şubat 1995'te Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Yunanlı Bakan ve Troika, önceki, o anki ve gelecek olan AB'ye dönen başkanları Londra'da beşli bir toplantı yaptılar. Pazarlık burada başladı. 24 Şubat 1995'te AB Komisyon Başkanı başkanlık bildirgesi başlığı ile resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Kıbrıs Cumhuriyeti ile en kısa zamanda tam üyelik görüşmelerine geçileceği belirtiliyordu. Birkaç gün sonra 6 Mart'ta gümrük birliği belgesi imzalanacaktı. İmza öncesi Brüksel koşulunu açıklamıştı. Bu koşul çerçevesinde 6 Mart belgesi imzalanacaktı. Yani Ankara hükümetine dolaylı yoldan evet dedirtiliyordu. Said Halim Paşa da öğle yemeği. O günlerde gazeteleri sürekli uyarı yazıları yazıyor, çıkabildiğim televizyon kanallarında konuşuyordum. Hem gümrük birliği belgesinin tek yanlılığına karşı çıkıyor, hem de Kıbrıs konusunda gizli ödün verildiğini açık açık yayınlıyordum. 24 Şubat 1995'te Başbakanlık Özel Kalem Müdürü telefon etti. Başbakan Tansu Çiller ve Murat Karayalçın 25 Şubat'ta öğleyin benimle görüşmek istiyorlardı. Konu nedir diye sordum, bilmediğini söyledi. Bu konuyu tahmin ediyordum. Yazılarım çok ağırdı, hükümeti açıkça suçluyordum. Said Halim Paşa yıllısında 25 Şubat'ta üçümüz yemek yedik. Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nı iki konuyu anlattım. Bunlar, A gümrük birliği belgesinde 15-16 tane madde var ki bunlar kabul edilebilir şeyler diye Türkiye tek yanlı bağlanıyor dedim. B Kıbrıs konusunda bir gün önce Brüksel'den yapılan açıklamanın 6 Mart belgesinin ve Yunan vetosunun kaldırılmasına karşılık Türkiye'nin önüne konan bir koşul olduğunu anlattım. Başbakan ve Dışişleri Bakanı birkaç gün sonra 6 Mart'ta imzalanacak olan belgenin medyada yaratılan zaferin sarhoşluğu içindeydiler. Söylediklerimi anlamak istemiyorlardı. Tansu Çiller hiç konuşmadı, sadece dinledi. Murat Karayalçın biraz konuşmaya çalıştı ama söyleyecek fazla bir şey zaten yoktu. 1,5 saatlik yemek sonunda Tansu Çiller bana artık hiçbir şey yapamayız, belge tamamlandı, 6 Mart'ta imzalayacağız dedi. Beni neden davet edip dinlemişlerdi, bunu bir türlü anlayamadım. 1989'da Turgut Özal'ın tamamen kendi şahsi inisiyatifiyle düğmeye bastığı bir gelişmenin nasıl noktalanmakta olduğunun acısını içimde hissettim. O sıralar günlerce uykusuz kaldığımı, gelişmeler karşısında büyük rahatsızlık duyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ipotek altına alacak bir hareket nasıl başlatılmış, nasıl geliştirilmiş ve nasıl noktalanmıştı? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti kolay kolay içinden çıkamayacağı bir kıskacın içine böyle sokulmuştu. Operasyondaki diğer taraf. 6 Mart 1995 öncesi 4 ay ile 6 Mart'ı izleyen aylar Türkiye'nin tarihinde fark ettirilmeden gerçekleşen çok önemli olaylar olarak tarihe geçecektir. Bu oyunda sahneye konan ve yönetilen bir oyun, farkında olarak veya anlamazlıktan gelerek idare edenler, bilinçsizlikten ne yaptığını bilmeden yanlış tarafta yer alanlar, umursamayıp arkasını dönenler oynadılar ve seyrettiler. Oyunu 1992'den itibaren Brüksel yönetti. Ancak Brüksel'in bu yönetimine Ankara'da bazı siyasiler ile büyük sermayenin bir kısmı destek verdi. 1992'de iş başına gelen hükümet Özal'ın başlattığı senaryoyu aynen sürdürdü. Bu nedir, düzeltilmesi gerekenler nelerdir diye hiç düşünmedi. Miras aldığı sakatlığı bu yerlere taşıdı. Muhalefet partileri olayı ciddiye almadılar, kapsamlı ve esasa dayalı eleştiri gelmedi. Büyük sermayenin bir bölümü işi Brüksel ile birlikte yürüttü. Bürokrasi Özal döneminin kötü geleneğini sürdürdü. Yanlışları görenler korkudan seslerini çıkaramadılar. Karşılarında sadece siyasal parti patronları yoktu. Büyük sermaye ve medyada bürokrasi sindirmişti. Üniversiteler ve enteresansiya ya ilgisiz kaldı ya da olayı yanlış bir açıdan görerek Brüksel'in ekmeğine yağ sürdü. İşçi sendikaları kendi sonlarının hazırlandığının farkında değillerdi. Genellikle hükümete ve Brüksel'e yardımcı oldular. Açık bir itirafı 2000 yılı ortalarında Oda Kule'de yapılan bir panelde DİSK Başkanı "Bana haklıydınız hocam" diyerek ortaya koydu. Türkiye elden gidiyordu ve ya kimse farkında değildi ya da görmek istemiyorlardı. Olayın teknik ve karmaşık oluşu işleri büsbütün zorlaştırıyordu. Trajikomik olaylar. 6 Mart 1995 öncesinde Bülent Ecevit basına şu açıklamayı yapıyordu. İmzalanacak belgeyi Tigrel'den istedim. Gizli olduğu için veremeyeceğini söyledi. Belge Brüksel'de en az 200 kişinin elindeydi. Bana da faks ile geçmişlerdi. Bunun gizliliği falan yoktu. Sadece herkesin eline geçerse kamuoyunda işin ayrıntıları tartışılır ve belgenin bir vesayet belgesi ortaya çıkar diye korkuluyordu. Sadece yetkililerin söyledikleriyle yetinilmemeliydi. Medyanın manşetleri yeterli olmalıydı. 6 Mart belgesi saklandı, imzadan önce tartışılmadı. TBMM tartışamadı, siyasal partiler, üniversiteler tartışamadı. Nasıl bir belge imzalandığını, işin gerçek yüzünü 550 milletvekilinden 10-15'i biliyordu. Bir kısmı sustu, bir kısmı da konuşturulmadı. Hükümetteki bakanlar bile bir iki tanesi hariç işin ayrıntılarını bilmiyorlardı. Hükümet ve bazı büyük sermaye çevreleri tarafından bilinmesi istenen şey sadece medyada atılan slogandı. Yanlış bir rüzgar estirilmiş ve bu rüzgara karşı çıkılmasına izin verilmemişti. Ben bir bildiri hazırladım. Bildiride Gümrük Birliği belgesinin Türkiye'yi nasıl tek yanlı bağladığını, Türkiye'nin ulusal çıkarları ile taban taban zıt olduğunu özetledim. Belki üniversite öğretim üyelerinden herkese ulaşamamıştım ama 49 imza da çok az sayılırdı. 6 Mart'ın hemen ertesinde İKV Başkanı Sedat Aloğlu ilginç bir açıklama yapıyordu. Belge artık imzalanmıştır. Bundan sonra tartışmanın anlamı yok. Biz artık yapmamız gerekenleri yapalım. Belgeye uyum sağlamaya çalışalım diyordu. Nisan 1995'te Mesut Yılmaz belge hakkındaki görüşlerimi dinlemek için beni Ankara'ya davet etti. Kendisi muhalefet partisinin lideriydi. Kendisine 1,5 saat anlattım. Edindiğim izlenim şu oldu. A. Hükümet AB ile iyi pazarlık edemedi. Büyük ödün verdi. B. Bazı maddelerin değiştirilmesi gerekiyor. Bülent Ecevit de 1997'de Kadıköy seçim konuşmasında belgenin tek yanlı bir belge olduğunu, iktidara geldiklerinde mutlaka değiştirileceğini net bir biçimde basına açıklıyordu. Hikmet Çetin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı döneminde TBMM'de Türkiye'nin AB ile ilişkilerini araştırma komisyonu kuruldu. Çok sevinmiştim. Birçok uzman gibi ben de TBMM'de ilgili komisyona görüşlerimi sundum. Belgedeki yanlışları meclise sunulacağını umuyordum. Komisyon Başkanı Sümer Oral komisyonun hazırladığı belgeyi sunarken bu rapor Türkiye'nin Gümrük Birliği belgesine nasıl uyum sağlayacağını araştırmak için kuruldu dedi. Daha fare doğurmamıştı. Bütün bu trajikomik olayların gerisinde buzdağının suyun altında bulunan kısmında yatan gerçek şuydu. Türkiye'de birileri Türkiye'nin ekonomik ve siyasal olarak Avrupa Birliği'nin himayesi altına girmesini istiyorlardı. Ankara yerine Brüksel'i tercih etmişlerdi. Bunların kendi çıkarları bakımından da çok sağlam gerekçeleri vardı. Ama bu gerekçeler Türkiye'nin ulusal çıkarları ile bağdaşmıyordu. Bu uyuşmazlık 1995-2000 yılları arasında Türkiye ile AB arasında çıkan sorunlarda açık olarak görüldü. 7. Bölüm 1995-2000 arasında Türkiye-AB ilişkileri. 1. 1995-2000 arasında Türkiye-AB ekonomik ilişkileri. Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi 1.1.1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması belgesiyle Türkiye önemli yükümlülükler altına girmişti. AB ise sadece para yardımı, kredi konusunda 3.2 milyar dolar tutarında bir yardım yapacaktı. Yardım 1996'dan itibaren adım adım işletilecekti. Ancak AB bu yükümlülüğünü yerine getirmedi. Gerekçe Yunanistan'ın bu yardımı veto etmesiydi. Türkiye ile AB aralarında bir belge imzalıyorlar. Türkiye A'dan Z'ye üstüne düşen çok ağır yükümlülükleri yerine getirmeye başlıyor. AB ise benim sistemim böyle. Bir ülkeye Türkiye'ye yardım yapmak için tam üyelerin mutabakatı gerekiyor. Ben bu mutabakatı sağlayamadım, kusura bakma diyor. Demek ki yapılan anlaşma iki eşit taraf arasında yapılmamış. Birisi uluslararası yapıda kurumların oluşturduğu bir grup AB. Sistem tek yanlı çalışıyor. Taahhüt edilen yardım verilmiyor. Verilmesi Yunanistan'a Ankara'nın ödün vermesi için bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Ancak sistemin böyle çalışacağı AB'nin yapısını bilenler için ve 64 maddelik gümrük birlik belgesini gerçekçi gözle okuyabilenler için 6 Mart 1995'te biliniyordu. Beklenen yardım gelmedi. 6 Mart 1995'te Ankara hükümeti şu beklentiler içindeydi ve bunu kamuoyuna açıkladı. Türkiye'nin AB'ye ihracatı patlayacak, AB'den Türkiye'ye yatırım için sermaye akacak, AB'nin 3. ülkelerle yaptığı imtiyazlı otonom ticaret anlaşmalarından Türkiye'de yararlanacak ve büyük para yardımı gelecek. Beklenenlerin tersi oluyor. Bütün bu ekonomik beklentilerin tersi ortaya çıkıyordu. Konuyu yakından bilenler için bu bir terslik değil, aksine doğal bir sonuçtu. Teker teker ele alıp inceleyelim. 1. İhracat değil, ithalat patlama gösterdi. Türkiye pazarını imalat sanayi dalında AB'ye kayıtsız şartsız sıfır gümrükle açtığı için 1996'dan başlayarak Türkiye'nin AB ile dış ticaret açığı hızla büyümeye başladı. Son yılların ortalamasına bakıldığında AB ile dış ticarette açık yıllık 10 milyar dolara ulaştı. Türk pazarı birdenbire AB'nin dünyadaki 6. büyük pazar oluverdi. Gıdadan giyime, otomobilden kozmetiğe, bütün AB malları Türk pazarını doldurdu. Bugün 2001 cari işlemler açığının 10 milyar doları bulmasında en büyük etken 1995 Gümrük Birliği belgesidir. Türkiye'deki sanayiciler ya AB firmalarına avantaj sağlayacak biçimde ortaklıklar kurmaya başladılar ya da AB firmalarının Türkiye'deki temsilcileri olarak ithalatçı oldular. Bu arada AB ticari firmaları da Türkiye'deki ticari sistemin içine yerleşmeye başladılar. Yarın AB kökenli Türkiye'li firmalar olarak ithalatı da onlar yapacaklar. Birkaç yıl içinde bütün AB büyük satış mağazalarının Türkiye'ye yerleşmeye başladıklarını gördük. Bugün Türk imalat sanayi büyük bir kriz yaşıyorsa bunda en büyük etken 1996-2000 dönemi arasında Türk pazarının AB'ye tamamen açılmasıdır. Buna karşılık Türkiye'nin AB'ye ihracatı artmamaktadır. Zaten AB'ye ihracatın %65'ini tekstil sektörü oluşturuyor. 1995'te anlaşma yapılırken Türk tekstil sektörünün AB'ye ihracatında patlama bekleyenler yanıldılar. Çünkü AB tekstilini yeni tam üye yapacağı, eski Doğu Avrupa ülkelerinden ve özel ilişki kurduğu Çin, Hindistan gibi ülkelerden yapıyor. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına göre 2005'te AB imalat sanayinde bütün ülkelere karşı kotalarını kaldırıyor. Bu da Türk tekstilinin AB'ye ihracatını olumsuz etkileyecek. Diğer bir deyişle 1995 Gümrük Birliği belgesi ihracatımız açısından anlamını tamamen kaybedecek. 2. Yatırım için AB'den sermaye gelmedi. İşin ilginç yanı yatırım için gelmekte olan sermaye azaldı. Bunun bilinmesi gerekirdi. Türkiye AB'ye bütün kapılarını açınca AB firmaları Türkiye'de fabrika kurmak yerine mallarını gemiye, tırlara, uçaklara doldurup gönderirler. Daha karlı, onlar da bunu yapıyor. Hatta üçüncü ülkelerde fason olarak ucuz yaptırdıkları malları da Türkiye'ye sokuyorlar. Bu nedenle gelmekte olan yatırımlar da 1.1.1996'dan itibaren azaldı. Beklenen bu sonucu siyasilerin ve bürokrasinin göremeyeceği, bugün yaşamakta olduğumuz büyük krizin doğmasına yol açmıştır. Yabancı sermaye daha çok gümrük duvarı var iken duvarı aşmak için o ülkeye yatırım yapar. Son 15 yıl içinde Çin'de yapılan yabancı yatırımı 125 milyar dolar gibi çok büyük bir sayıdır. Bu sermaye gümrük duvarı olduğu için Çin'e gitmiştir. Öte yandan AB firmaları Türkiye'nin yarın da AB içine alınmayacağını biliyorlar. Türkiye'de yatırım yapmayı riskli görüyorlar. AB'ye alınacak olan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkelere gidiyorlar. Çünkü o ülkeler yarın AB'nin içinde olacaklar. İşin ilginç yanı, bazı büyük Türk grupları da AB firmalarının yolunu izleyip örneğin Polonya'da yatırım yapıyorlar. 3. 1995'teki ileri sürülen bir tez de şu idi. AB ülkelerle serbest ticaret bölgesi anlaşması yaptıkça gümrük birliği içinde olduğu için Türkiye'de bundan yararlanacak, pazarını genişletecek. Bu görüşü öne sürenler büyük yanılgı içinde olduklarını ancak bugün anlayabildiler. Sıralayalım. A. AB bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile Tunus gibi 1998'de serbest ticaret anlaşması yaptı. B. Ancak Türkiye bundan otomatik olarak yararlanamaz. Türkiye AB'nin içinde olmadığı için Türkiye'nin de o ülke ile AB sistemine uygun ikili anlaşma yapması gerekir. C. Türkiye derhal Tunus'a başvuruyor. Benimle de anlaşma yap, ben AB'nin gümrük birliği içindeyim diyor. Ama Türkiye'nin 1995'te AB ile yaptığı anlaşma Tunus'u bağlamıyor. Tunus'ta Ankara'nın ikili anlaşma talebini 1998'den beri bekletiliyor. İşin daha da kötüsü Tunus'ta Ankara ile ikili anlaşma yapmaması için baskı yapılıyor. Baskıyı kim yapıyor? AB üyeleri. Fransa Türk mallarının gümrüksüz Tunus'a girmesini istemiyor. Türk firmaları Fransızların rakibi. Paris Tunus'ta baskı yapıyor ve Tunus da tabii onun sözünü dinliyor. Çok açık görüldüğü gibi 1995 belgesinin tek yanlılığı her alanda Türkiye'nin aleyhine çalışmaya başlıyor. Bir başka örnek 1998'de Türkiye Makedonya ile ikili imtiyazlı ticaret anlaşması yapmak istiyor. Brüksel yapamazsın diyor. Benim henüz o ülke ile böyle bir anlaşmam yok deyiveriyor. D. Türkiye'nin 1995 belgesi ile yalnız AB çıkışlı imalat sanayi ürünlerini gümrüksüz ithali, buna karşılık AB dışı ülkelere AB'nin kendi tercihlerine göre koyduğu gümrüğü uygulamak zorunda kalması... Türkiye'nin dış ticaretinde yapay bir sapmaya yol açtı. Aynı mal Japonya'da %10 daha ucuz ancak %20 vergi koymak zorunda kaldığımız için gerçekte daha pahalı olan AB malı vergi alınmadığı için ucuz görünüyor ve ithal ediliyor ve Türkiye döviz kaybediyor. Bu yapay sapma Türkiye'nin aynı ithal ürüne daha fazla döviz ödemesine yol açıyor. Yukarıda buraya kadar sayılan hususlar 1995 belgesinin 1996-2000 döneminde Türkiye ekonomisi aleyhine çalıştığını somut sonuçları ile ortaya çıkarmıştır. Bunlar doğrudan olumsuz etkilerdir. Bunun yanında dolaylı etkileri bulunmadan Türkiye aleyhine çalışan sonuçlar da doğmuştur. Türkiye, AB ülkeleri dışındaki tüm dünya ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde kendi kararlarını veremediği için kayıplara uğramıştır. Bunun yanında AB'nin kabul ettiği bazı sistemleri uygulamak yükümlülüğünden dolayı zarara uğradı. Örneğin dahilde işleme rejimi tekstilde ihracat koşulu ile 3. ülkeden gümrüksüz girdi geliyor. Ancak Türkiye'de dahili piyasa içinde kullanıldığı için yerli üretici açısından haksız rekabet doğuyor. Bu yüzden Türkiye'de kullanılan kumaşın %77'si ithal kumaşlardan oluşur duruma geldi. 1999. Aynı şekilde ilaç sanayinde patent yasası 1995 gümrük birliğinin yükümlülüğü olarak uygulamaya kondu. Bunun iki somut sonucu oldu. İlaç fiyatları yükseldi. Yabancı büyük ilaç firmalarının Türk piyasasındaki egemenliği arttı. AB'den ithal edilen gıda sanayi ürünleri Türk tarımını çok olumsuz etkiledi. AB kendi içinde ortak tarım politikası ile tarımına yılda 50 milyar dolar sübvansiyon yapıyor. Gıda sanayi etkinlik kazanıyor, rekabet gücü artıyor. Türkiye'ye rahatlıkla giriyor ve Türk tarımını olumsuz etkiliyor. Bütün bu sayılan doğrudan ve dolaylı etkiler ve sonuçları göz önüne alındığında 1996-2000 döneminde Gümrük Birliği döneminin Türkiye ekonomisi aleyhine çalıştığı açık olarak ortaya çıkar. İş çevreleri üzerinde olumsuz etkiler. Türkiye'de birçok sektör Gümrük Birliği'nden olumlu etki beklentisi içindeyken tamamen tersi oldu ve olumsuz etkiler sektörleri doğrudan doğruya etkilemeye başladı. Birkaç örnek sıralayalım. 1. Tarım sektörü AB'den en fazla olumsuz etkilenenlerin başında geliyor.